Ayrım 77. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 652. Yusuf Ziya Bey, devamlı. Arkadaşlar, heyeti vekilenin teklifi pembe kitabın ihtiva ettiği maddeleri ayrı ayrı tahlil ederek maruzatta bulunmak istemeyeceğim. Yalnız müsaade ederseniz bir iki nokta üzerinde beyanımı söyleyeceğim. Yüce heyetinizin her birine ayrı ayrı dağıtılmış olan haritalardan bir tane de bendenize verilmiş. Bu harita Batı Trakya'yı ihtiva ediyor. Batı Trakya'da dini bir, ırkı bir, lisanı bir olan arkadaşlarımızın büyük mevcudiyetini gösteriyor. O büyük mevcudiyet arasına karışan ecnebi mevcudiyetleri bir sinek bir yere konar da kalktığı vakit orada bir iz bırakırsa o kadar gösteriyor. Bütün kardeşlerimizin mevcudiyetinden ibaret bir yerdir. Arkadaşlar, o büyük mevcudiyeti o harita üstünde görürken, oradaki kardeşlerimizin çığlıkları kulaklarımızın dibinde yükselirken, acaba gözlerimizi yumacak, kulaklarımızı tıkayacak, geçecek miyiz? Arkadaşlar, geçecek isek insafın bu dünyada yeri yok mudur? Diyorlar ki Balkan hükümetleri Meriç'in öte tarafına geçmemize müsaade etmiyorlar. Arkadaşlar, eğer onların müsaadesine kalırsa zannedersem Ankara'dan öteye geçmemize müsaade etmezler. Bunu siyasetin icabı, siyasetin gereği olarak böyle kabul edelim. Fakat hangi milletlerin hakkı hukuku tayin ediliyordu? Bizden ayırmak için bütün mantık buydu, bütün hüküm buydu. Acaba bizden ayrılan kardeşlerimizin bir hakkı, bir hukuku yok mudur? Yine buyurulacak ki emniyet etmiyorlar, korkuyorlar. Bize iltihak etsinler efendiler. Emniyet edecek olan hükümetin emniyeti altında olsun. Bunlara bir hak hukuk vermek için çalışmak acaba mümkün değil miydi? Acaba bunların feryadına erişmek kabil değil miydi? Arkadaşlar, İngilizler ölülerini arıyorlar, mezarlıklarını arıyorlar. Biz milyonlarca dirilerimizi ihmal ediyoruz. Bravo sesleri. Arkadaşların, boğazların kabul ettiğimiz vaziyeti Marmara'yı ne hale düşüreceğini dikkatinize arz ediyorum. Marmara'da emniyet selamet kalmamıştır. Marmara'da emniyet selamet kalmazken mutlak olarak Kara Ağaç'ı Yunanistan'a terk etmek demek, Edirne'nin de akıbetini büsbütün mahvetmek demektir. Arkadaşlar, İstanbul'un emniyeti, Edirne'nin emniyeti dikkate alınacak ise bu hareketler doğrudur. Fakat dikkate alınacak bu hareketler çok yanlıştır. İstanbul'un, Edirne'nin akıbeti pek karanlıktır. Bu bilmem neyin icabıdır. Bize göre siyasetin renginin icabıdır. Evet, siyasi kırmızı görünüyormuş. Yunanlarla Bulgarların arası yokmuş. Sırplar Selanik'e göz dikiyormuş. Balkanlar arasında bir itilaf varmış. Bunun neticesinde hiçbir şey olmazmış. Arkadaşlar, insaf edelim. Yarın bu hükümetler el ele veremeyecekler mi? Siyasette bir saat sonra el ele vermek yok mudur? Siyasetin rengine, bu kalemin olan her rengine aldanıp da geleceğinin selametini temin etmeyenler aldanırlar arkadaşlar. Bu bakımdan bu noktada aldanmışız arkadaşlar. Arkadaşlar, üçüncü olarak Musul bahsine geliyorum. Musul etrafında arkadaşlarımızın hepsi söylediler. Fakat bu hususta söz söylemek benim için bir vazife olduğundan söyleyeceğim. Musul'un coğrafi vaziyeti, ırki münasebetleri, teşekkül şekli, siyasi ve içtimai teşkilatı bir dakika bile İngiliz siyaseti altında, İngilizlerin muamelesi altında, İngilizlerin mandası altında kalmaya tahammül edemez. Efendiler, burada söylüyorum, Allah sesimi işitiyor, yüce heyet sesi işitiyor. Bırakılırsa açık tabiriyle felakete davettir. Buradan bir uzman sıfatıyla söylüyorum, sözümü dikkate almanızı istirham ediyorum. Aksini söylersem fena söylerim. Doğru söylemezsem uzman olanlar beni tekzip etsin. Arkadaşlar, temenni ederdim ki Musul Türkiye'nin bir parçasıdır denilsin. Çünkü Türklerle Kürtlerle meskun Türkiye'nin bir parçasıdır. Yarısından fazlası Kürttür. Musul'un, Kürt'ün tarihinde bir kıymeti, bir ehemmiyeti vardır. İhtimal ki başka bir yer olsaydı bu kadar telaş etmezdim. Musul'un, Kürt'ün tarihinde bir sandalyesi vardır. Arkadaşlar, bir insanı ikiye bölmek veyahut herhangi bir parçasını ayırmak mümkün değil ise, Musul'u Türkiye'den ayırmak öylece mümkün değildir. Musul'u terk edip askıya almak, bir sene için, 6 ay için ertelemek pek tehlikeli bir oyundur. Arkadaşlar, temenni ederdim ki Türkiye siyasileri bunun etrafında derin düşünsünler. Musul'u askıya almak, Musul olmadan sulh etmek, sulhun geleceğinde Doğu Anadolu'da mühim bir cephe hazırlamak demektir. Bu bakımdan müsaadenizle açık kelimelerle maksadımı ifade edeceğim. Çünkü sesimi tarih dinliyor. Arkadaşlar, ben Kürt'üm. Fakat Türkiye'nin yükselmesini, Türkiye'nin şerefini, Türkiye'nin ilerlemesini temenni eden Kürtlerdenim. Alkışlar. Sebebi ise lisanım, bana şeref veren lisanım, okur yazar olmaklığımdır. Bu ise kendi kavmim olan Kürtlerin değil, Türklerindir. Bunun için Türklerin yükselmesini isterim. Türklerin şereflenmesini isterim. Mim Durak ve Erzurum, Türk-Kürt meselesi yoktur. Yusuf Ziya Bey devamla. Arkadaşlar, benim bir imanım, kanaatim vardır. Bugünkü arazi vaziyetini İtilaf Devletleri ve Avrupa Devletleri öyle tespit etmişler ki, Türk'le Kürt bir arada yaşayamazlarsa ikisi için gelecek yoktur. Bugünkü vaziyet böyle geliyor. Arkadaşlar, içtimai vaziyetimiz bunu gösteriyor. Bu bakımdan herhangisine ihanet ederlerse ikisi için de gelecek yoktur. Benim kanaatim benim seviyemde olanların kanaatidir. Fakat arkadaşlar, Kürt'ü cezalandırırsam bana doğru söylüyor der misiniz? Kürt'ü halinden, zararlı düşüncelerinden ayırırsam bana doğru diyor der misiniz? Arkadaşlar, işte Kürtler arasında bununla dolu insanlar vardır. Arkadaşlar, bu mantıklı bir münasebettir. Bugün Süleymaniye'de, tekrar ederim, o Süleymaniye'deki sandalyede Kürt'ün tarihi bir sandalyesi vardır. Ne oluyor, ne yapılıyor? Kürtler görmüyor. Arkadaşlar, fakat yarın uygunluk temin edildi mi, ayrılık meydana geldi mi, kara göz gibi perdesi kalkacak, öbür tarafı görünecek. Bilir misiniz ne olacak? Yüce heyetinizi temin ederim. Benim gibi Türkleşmiş olanlar buraya çekilecek, fakat Kürtler birbirini boğacak, büyük bir mücadele başlayacak. Kürt'ün birliği, Kürt'ün itaati, Kürt'ün ikiye parçaya ayrılmasında değil, bir parça halinde idare edilmesindedir. Kürt'ün ruhuna zehir aşılanmamıştır, siyaset zehri aşılanmamıştır. Rica ederim, bu zehri aşılamayın. İngilizler şırıngasını yanaştırmış aşılayacak zehirle. Bu arkadaşlar en son, en mühim uzvunuzu zehirliyorlar. Temenni ederim meydan vermeyiniz. Fakat kendi elimizle aşılıyoruz. Arkadaşlar, İngiliz orada bir çıban çıkarmış. O çıbanla Kürdistan'ı kirletecekler. Buna mani olunuz arkadaşlar. Mani olmazsanız hareket çok tehlikelidir. Allah şahittir. Ta Toros dağlarına dayanır arkadaşlar. İngiliz'in bütün temennisi etrafındakileri oyalamak, uyutmaktır. Temennileri bundan başka bir şey değildir. Arkadaşlar, Kürtler Sevr paçavrası ile çok verdiler. Fakat Kürtler korktular. Kürtler yanan kardeşleri gördüğü için çekildi. Yanaşmadılar arkadaşlar. Fakat bugün Musul'da alladı pulladı. Bugün kukla vücuda getirdi. Kürt'ü kukla ile yıkmak istiyorlar arkadaşlar. Oyalayıcı, o göz boyayıcı kuklayı vücuda getirmişler, aldatıyorlar. İngilizlerin altını, o kuklanın mevcudiyeti çok iş görecektir arkadaşlar. Ben Musul'u istemiyorum, Musul'u atıyorum. Musul'u kime verirlerse versinler. Süleymaniye'yi, Kerkük'ü almakla Türk'ün, Kürt'ün birliği onunla temin edilir. Ben Musul'u terk ettim, petrolü terk ettim. Fakat Türkiye'nin en mühim bir uzvuna yapılan bir aşıdan Türkiye'yi kurtarmak istiyorum. Arkadaşlar, tekrar ediyorum, ben uzmanım, hem bildiğinizden çok uzmanım. Kürt'ün bütün ruhuna, Kürt'ün kanaatine ve bütün Kürt'ün imanına vakıfım, rica ederim. Bu siyasetin cereyanına meydan vermeyiniz. Bu bakımdan sizi Allah'a, tarihe, tarihin huzuruna çıkardıktan sonra sözüme nihayet veriyorum. Arkadaşlar, delegasyonumuz buradan giderken burada defalarca temenni edilmiştir ki, Fransızlarla yapılan anlaşma bütün manasıyla günün zaruretidir. Bunu düzeltin. O anlaşmanın çizdiği hududun beri tarafında kalan halk, beri tarafında kalan köy ve kasaba halkı zulme uğramış, boğuluyor. Arkadaşlar, bunlara yardımcı olun. Bu anlaşmayı değiştirmek için mesai harcayın. Fakat arkadaşlar, delegasyon bundan bahsetmedi, siyaset yaptı. Yaptığı siyaset neticesini ne yazık ki gördüm. En evvel siyaset yapmak, dost olmak istediği Fransızların ne olduğunu gördünüz. Arkadaşlar, insan karnını doyurmak ihtiyacındadır. Bu beşerin muhtaç olduğu şeydir. Mardin, Nusaybin, Kilis, Urfa, Antep ahalisi de yaşamak ihtiyacındadır. Arkadaşlar, yaşamanın üç mühim esası vardır. Ziraat, ticaret, sanat. Bundan başka yaşamak için vesile vardır. Saydıklarım ziraat yapmıyor buralarda yaşayanlar. Çünkü hudut ile arasında nihayet yarım saat mesafe vardır. Kendisi kasabada oturuyor, arazisi filan öbür taraftadır. Bugün gidiyor, birer suretle bir şey kaçırıyor, getiriyor, ziraat yapıyor. Fakat yarın Fransızların ne gibi bir kanunla o hududu kendilerine bağlamayacaklarını kim biliyor? Bu itibarla ziraat yapamıyor. Yarın ziraat yapacak olursa, o taraftan bu tarafa geçenlerden bir vergi alırsa, tabii ki buraya girememekten, köyüne dönmekten başka bir şey yapamaz. Arkadaşlar, bu halk ticaret yapamıyor. Bu halk çünkü hududun ötesinde yeni yeni şehir, yeni yeni kasabalar, pazarlar vücuda getirmişlerdir. Vergiyle bu tarafa geçiyor. Bir şey 5 kuruşa çıkar, fakat diğer tarafta 100 paraya veriyorlar. Buraya gelip 5 kuruşa almıyor, gidiyor öte tarafta 100 paraya alıyor. Bu yüzden pazarlara kimse gelmiyor ve kapalı kalıyor. Çarşı kapalıdır arkadaşlar, sanat ölüyor. Çünkü muhtaç olduğu alet ve levazım ötede daha ucuzdur. Ucuz olarak yapıp satanlardan gidip alıyor. Bu taraftaki fiyatlı oluyor, alamıyor. Bu sanata itibar kalmıyor. Arkadaşlar, madem ki bunlar karnını doyurmak mecburiyetinde, bunlar bugünü bekliyorlar, bugünlerde buna bir netice vermezsek oradaki köyleri, yerleştiği kasabaları yıkacak, daha içeriye gidecekler yahut öte tarafa geçeceklerdir. Bunun ikinci sureti yoktur. Madem ki beşer karnını doyurmaya muhtaçtır, bunun bir suretini yapamaz arkadaşlar. Arkadaşlar, kaza sınırının en uzak yerinde Fırat bir saatlik mesafeden geçmiyor. Dünyada bunun gibi gayri tabii bir hudut tasavvur eder misiniz? Antalya İskenderun o havali halkı hepsi Müslüman Türktürler arkadaşlar. Ne Araptırlar ne Kürttürler. Arkadaşlar bunlar ağlıyorlar sızlıyorlar. Fransız satır altında değil, Fransızların kaderine musallat ettiği ezeli Ermenilerin satırı altında feryat ediyorlar. Bu feryatlarını biz işitmiyoruz, kulağımızı tıkamışız. Çünkü siyaset yapıyoruz. Arkadaş, siyaset böyle değildir. Siyaset rengi, siyaset dostluğu, siyasetin vefası yoktur. Siyasetin menfaati vardır. Başka bir şey tanımayız. Bu bakımdan tekrar ediyorum. Fransızlarla yapılan anlaşma o günlerin zaruretidir. Bütün insanlar teneffüs borularını kapatmış, hudut yanında bulunan insanlar boğuluyorlar. Teneffüs borularını açınız, teneffüs etsinler arkadaşlar. Rıza Nur Bey izahat verirken bir iki nokta dikkatimi çekti ve ona da işaret etmişim. Müsaadenizle o cihati ihaza edeyim. Rıza Nur Bey buyurdular ki Patrik meselesini biz meydana getirdik ve biz ileri sürdük. Arkadaşlar, burada Patrik meselesi söz konusu olurken söze karışmak istemedim. Fakat pek muhterem bir arkadaşım buyurdular ki Patrik meselesinden bahsetme. Patrik meselesi dahili meselemizdendir. Siyaset şeklinde bir bela yapmayın dedi. Ben o vakit pek muhterem arkadaşımın sözünü makul gördüm ve bu konuda söz söylemek isterken sustum. Sırrı Bey, İzmit. Kim idi o zat? Yusuf Ziya Bey, devamlı. Kim idi ise, yüksek bir deası vardı, söyledi arkadaşlar. Rıza Nur Bey kendi lisanıyla itiraz ediyor. Biz bir patriklik meselesi ortaya çıkardık ve patrik meselesini anlaşmaya bıraktık. 600 seneden beri yapılan anlaşmaların hangilerinde patrik vardır ki bir de patrik meselesi imtiyaz şeklinde kondu. İsmet Paşa Hariciye Vekili Edirne. Nerede patrik meselesi? Yusuf Ziya Bey, devamlı. Söz konusu olan şey anlaşmaya girer efendim. Yani anlaşmaya girmediyse havadan mı alıp veriyordunuz? Müzakerelere giren şey imtiyaz şeklinde. Devletler bizim müsaademizle yaptığımız şeyleri imtiyaz şeklinde yürüttüler. Kaldı ki anlaşmalara geçirdiğimiz patrik imtiyazları. Bu bakımdan arkadaşlar patrik meselesi merhametin doğurduğu bir zarardır. Bu millet asırlardan beri zararlarını çekiyor. Patrik bu milletin nezdinde kendi tebaamızın büyük sefiridir. Başka manası yoktur. Kendi tebaamızın sefiridir. Felaket günlerinde başımız üzerinde çığıran, bağıran, matem sesleri koparan bir baykuştur. Arkadaşlar, bütün asri ve siyasi hadiselerimizin hangisini karıştırırsak ya bir patrikhane parmağı veya bir patrik çıkar. Patrik meselesi bizim dahili meselemiz iken ve bunu Anadolu Ortodoksları halletmekle meşgul iken Avrupa'da bir imtiyaz şeklinde ortaya koymaya çalıştılar. Arkadaşlar, ikinci olarak Rıza Nur Beyefendi buyurdular ki, mübadeleyi yaptık, mübadele esasını şu şartlar dairesinde kabul ettik. İstanbul Rumları hariç kalmak üzere diğerlerinin mübadelesi esasını kabul ettik. Efendiler, iki tarafın mali vaziyetini ve mevcudiyetini mukayese yapacağım ve dikkatinizi çekeceğim. Bu tarafta bulunan Rumlar ki mevcudiyetleri neden ibarettir hepimiz biliriz. Bahsin mevcudiyeti adedi keyfiyetle değil. Buradaki Rumlar asırlardan beri teba olarak yaşamışlar. Teba, eski tabirle reaya olarak yaşayanlar demektir. Dipnot, reaya. Bir hükümdarın hüküm ve yönetimine bağlı olup vergi veren halk, yönetilenler. Osmanlı Devleti'nde yönetilenlere reaya denirdi. Reaya askerlerden farklı olarak vergi öderdi. Reaya'yı çeşitli din, mezhep, ırk ve dinden topluluklar oluşturmuştur. Onlar hiçbir vakit kendilerini emniyet içinde bulmaz. Emniyet içinde bulmazsa bilir misiniz ne yapar? Eline geçen parayı cebinde taşır. Daima koynunda saklar. Ne akara verir, ne araziye verir, ne emlake verir. Çünkü emniyeti yoktur. Yükü hafif olarak her an hazır olmuşlardır. Emniyet yokluğu bu neticeyi doğurur. Fakat arkadaşlar, Selanik'ten gelecek olan İslamlar hakim bir milletin fertleri olarak bütün emniyet içerisinde ve bütün istiklal yüzüne gülerekten varını yoğunu koynundan çıkarmış yere serpmiş. Şimdi bu iki millet arasında mübadeleyi kabul ediyoruz. Buradan giden varlığını sırtında götürecek, oradan gelen varlığını bırakarak gelecektir. Bu bakımdan mübadele esasını kimlerle kabul ediyorlardı? Hangi mevcudiyet ile değiştiriyorlardı? Değişir iken buradaki miktarla oradaki miktarı dikkate almak, buradakilerin mali vaziyetine, oradakilerin mali vaziyetlerini dikkate almak lazım gelmez miydi? Fakat ne yazık ki birisi varlığını yerinde bırakıyor, diğeri varlığını koynunda götürüyor. Dolayısıyla arkadaşlar, maruzatımı özetlerken son söz olarak diyeceğim ki, delegelerimiz partiyi kaybetmiştir. Avrupa'daki mevcudiyetini kaybetmiştir. Tekrar Avrupa'ya gidemez, bir sulh mahveline giremez arkadaşlar. Dün arkadaşımın birisi Refet Paşa'nın beyanatından bahsettiler. Refet Paşa bugün hükümetin bir memuru mudur? Bu hükümet kendisine birçok mevki veriyor. Bu resmi lisan diyor ki biz Musul'suz da yaşarız, Kara Ağaç'sız da yaşarız. Paşa İstanbul'dan bağırıyor. Arkadaşlar düşününüz yüce meclisinizin vaziyetini, kaderimiz üzerine bir Refet Paşa'nın beyanatını. Arkadaşlar Anadolu Musul'suz yaşayamaz, yaşamayacaktır. Arkadaşlar bugün dağıtılan ecnebi gazetelerin özetlerinde Roma temsilcimizin bir beyanatı var, dikkatinizi arz ederim. Düşününüz, hükümet gelmiş ne düşünüyor? Heyeti vekile gelmiş ne düşünüyor ve ne teklif ediyor? Oradaki temsilci ne diyor? Arkadaşlar, hükümetin bir lisanı olur. Kanaatine o lisan uygun gelmeyenler istifa eder çekilir. Dünyadaki mantık kanaat budur. Kanaatsiz insanlar hareket edemez, söz söyleyemez. Bu açıdan buradaki heyeti vekilimizin sesi, oradaki ses gayet diplomat olan bir temsilcimizin sesidir. Karşı karşıya koyunuz, mukayese ediniz. Bakınız bir hükümetin kaç sesi var? Refet Paşa oradan başka türlü bağırıyor. Celaleddin Arif Bey oradan başka türlü bağırıyor. Heyeti vekilimiz buradan başka türlü bağırıyor. Meclis ise suskun, hepsine bakmak vaziyetinde kalıyor. Arkadaşlar, dün Sırrı Bey burada izah etmişti. Bendeniz tekrar ediyorum. Muhterem Rauf Bey ne derse desin, Adnan Bey bugün sulh müzakeresindedir. Adnan Bey İstanbul'da temsilciler heyeti ile yüce heyetinizin kararını almadan sulh temasındadır. Refet Paşa da bu maksatla getirilmiştir. Oraya ister veriniz ister vermeyiniz arkadaşlar, orada bitiriliyor, orada müzakereler yapılıyor. Orada emri vakiler vücuda getiriliyor. Bu bakımdan Rauf Beyefendi, Sırrı Beyefendi'nin beyanatını tenkit ederken sıçrama yapmıştı. Arkadaş, sıçrama. Sıçrama, öyle hiddetle, süratle sıçrama yapmayı itiyat eden Rauf Beyefendi, zannedersem çok geçmeden bir diplomat olacaktır. Hüseyin Avni Bey Erzurum. İdmanlıdır, vücudu Hamidiye'de alıştı ona. Yusuf Ziya Bey devamlı. Bütün parlamentolarda, tartışmalarda soğukkanlılık gösterirler. Fakat ne yazık ki Rauf Beyefendi soğukkanlılığını muhafaza edemiyor. Pek çabuk hiddete düşüyor ve şiddete giriyor. Lozan Konferansı başladığından şimdiye kadar Rauf Beyefendi'nin bütün beyanatını gözümün önünde numara altında sıraladım. Bir numaradan alıp da geçen günkü numarasına kadar takip ettim. Rauf Beyefendi'nin bütün manasıyla bir diplomat olacağına itimat ettim, kanaat ettim. Çünkü arkadaşlar, bütün sözleri birbirine zıt, hiçbiri diğerini tutmuyor. Anladım ki diplomat olacaktır. Arkadaşlar, ben de biliyorum, boştur, sözlerimin kıymeti yoktur. Kimse dinlemeyecektir, yol görünmüştür. Gidilecek yol karanlıktır, gidecek yol tehlikelidir. Sevk edeceğiz, gideceğiz, milleti de arkamızda sürükleyeceğiz. Ben de biliyorum. Fakat ben tarihe söylüyorum, ben Allah'a söylüyorum, ben geçmişlere söylüyorum, ben geleceklere söylüyorum. Arkadaşlar, Sakarya ricatı başlamıştı. Yine bir heyet-i vekile geldi, karşınıza çıktı. Titreye titreye, bütün zor içinde, bütün acz içinde amanın dedi, Kızılırmak'a çekilelim. Unuttunuz mu arkadaşlar? Bu yüce meclis metanetini gösterdi, yiğitlik gösterdi, büyüklüğünü gösterdi. Gitmedi, dayandı, dayandı. Bugünkü şanı, bugünkü zaferi doğurdu. Hani arkadaşlar, biz varlık hissettikçe ağırlaştık arkadaşlar. Biz varlık hissettikçe yaşamak istedik. Dün varlık yoktu, mahrumiyet vardı. Mahrumiyet içinde ölüm saadeti. Fakat varlık içinde ölmeyi biraz düşünür insanlar. Hakkı Hami Bey Sinop. Merak etme, millet soracaktır. Hepsini millet soracaktır. Yusuf Ziya Bey devamlı. Bu bakımdan son söz arkadaşlar. Sözümün birinin yapılmayacağına kanaat getirdim. Allah hazır, tarih hazır. Elinizi vicdanınızın üzerine koyun. Nasıl bilirseniz öyle yapın. Alkışlar. Mustafa Bey Tokat. Fakat dört el ile iş görülmez. Mehmet Şükrü Bey Karahisar'ı sahip. Bugün borsa dışarıda. Hüseyin Avni Bey Erzurum. Arkadaşlarımız dinlemek istemiyor mu? Eğer pazarlık varsa burada yapalım. Dışarıda olmaz. Tatil ederseniz işleri ikmal etsinler, sonra toplanırız. Dışarıda pazarlık vardır. Bu memleket meselesidir. Açarlar önergeyi, onun üzerine müzakere ederiz. Tunalı İlmi Bey Bolu. Mart'ın birinci günü 270 kişi gelmiş. 78 kişi var mı bugün? Dursun Bey Çorum, aleni oturuma geçelim. Ali Cenani Bey, Gaziantep. Benden evvel söz söyleyen arkadaşlarımızı hürmetle dinledim. Muhtelif meseleler üzerinde arkadaşlarım söz söylediler. Bendeniz yalnız mali iktisadi meseleler hakkında mütalaamı söylemek istiyorum. Elimizde bulunan bu projedeki esasları ciddi olarak tetkik ettim. Mali ve iktisadi namıyla iki kısma ayrılmış olan meselelerden bir kısım mali meseledir ki bunların en mühimi düyun-u umumiyenin taksimi meselesidir. Bir devletin arazisinden her ne suretle ayrılan, bir kısmında halef olan hükümet, evvelki hükümetin borçlarını devir almak mecburiyetindedir. Ve bu devletler hukuku hükümlerindendir. O mesele zaten tartışmalı değildir. Borçların taksimini karşımızdakiler de kabul ediyorlar. Yalnız taksim şekli meselesi burada söz konusu olmuştur ki, bizim konferansa takdim etmek için hazırladığımız esaslar içerisinde muhtelif usulde bir tarz kabul edilmiştir. Paris Maliye Konferansı'nda Balkan Harbi'nin borçlarını taksim etmek üzere tarafların teklif ettiği dört esas vardır. Biz bu esaslar içinde muhtedil olmak üzere gelirle muhtelif borçların rehinelerini karıştırarak muhtelif şekilde taksim eden bir cetvel var idi ve onu muhaliflerimizin zaten kabul etmeyeceği malum idi. Fuzuli israf edilmesin diye mutedil olan şeklini kabul ettik ve zannediyorum ki bizim delege ve müşavirlerimiz de konferansta aynı esasları müdafaa etmişlerdir. Fakat karşı tarafın itirazları üzerine borçların taksiminde Hasan Beyefendi'nin geçen gün burada izah ettikleri gelir şeklini dikkate alarak basit usul kabul edilmiştir. Bundaki fark bizim zamanımıza göre harpte %6-7 ve harbi umumi neticesinde bizden ayrılan yerlerde %8 oranında noksan taksim edilmesi kabul edilmiştir. Yani Balkan Harbi'nden sonra bizden ayrılan yerlere düyun-u umumiyenin %20'si yani 70 santim gibi harbi umumide ayrılan yerlere düyun-u umumiyenin %23'ü ayrılmıştır. Ve bu suretle borçların toplamından bizim teklif ettiğimiz usul dairesinde ibraz edilmesi icap eden hisseden bir 20 milyon noksan isabet etmektedir. Rehinelerin dikkate alınmaması diğer bir neticeyi meydana getirmiştir ki bu da şimendiferlere ait bir takım borçlar vardır ve bu borçlar şimendifer teminat akçeleri arasına girmesine sebebiyet vermiştir. Memlekette yapılmış olan şimendifer kısmen borçlanarak devlet hesabına yapılmış ve kısmen kilometre üzerine nakdi teminat göstermek şartıyla inşa ettirilmiştir. Borçlanarak yapılan Bağdat şimendiferi, İzmir ve kasaba şimendiferi ki bunlara ait olan hisse bir borç ödeme taksimi cetvelinden ihraç edilmektedir ve bunun için hakeme havalesi hakkında iki madde konulmuştur. Lahey Yüksek Mahkemesi'ne arz olunacak. Lahey Yüksek Mahkemesi şimendiferler borçlanma ve teminat akçelerinin genel borçlar tablosuna aidiyetini tasdik edecek ve kararı verirse borç olarak taksim edilecek. Karar verilmediği halde borçlar arasından indirilecektir. Yalnız bizim üzerimizde kalacaktır. Bendeniz zaten ecnebi mahkemelerinin lehimizde hüküm vereceklerini katiyen zannetmiyorum. Lahey Yüksek Mahkemesi'ne havale edilen mesele bizim aleyhimize halledilmiş bir mesele demektir. Düyun-u umumiyenin taksiminde itilaf devletlerinin teklif ettikleri projede bu ana sermaye taksimi yerine senelik taksitlere taksimini esas bize teklif etmiş fakat bendenizin anladığım delegasyonumuz daha sonra karşı tarafın delegeleriyle konuşarak ana sermayenin taksimi kabul ettirilmiştir. Ana sermayenin taksimi meselesi hakikati halde lehimize halledilmiş bir meseledir. Bu bakımdan düyun-u umumiyenin parasını üzerimizden atmış oluruz. Balkan Harbi'nde neticelenmemiş olan bir mesele şeklinde hallolunuyor ve Berlin Antlaşması ile bizden ayrıldığı halde şimdiye kadar verilmeyen senelik taksitler gibi gelecekte vermemek tehlikesi kalkmış oluyor. Yalnız bendeniz orada bir noksan görüyorum. Sermaye taksim olununcaya kadar senelik taksitleri de onlar versinler. Bendeniz böyle bir itiraz kaydının bulunmasında sakınca görüyorum. Madem ki sermayenin taksimi esasını kabul etmişlerdir, taksimin tarihi de malumdur. Taksimin başlangıcı tabii ki mütarekenin imza tarihinden başlayacaktır. Bu bakımdan sulh anlaşmasıyla borçların aslı taksim olununcaya kadar, yani aradan geçen süredeki taksidin öbürü tarafından ödeneceği hakkındaki, güya bizim tarafımızdan ödeneceğine dair olan kaydı bendeniz uygun görmüyorum. Böyle bir kaydın varlığı borcun aslının ödenmesini gecikmeye uğratabilir ve senelik taksit usulü baki kalmakta ve bir mahsuru vardır. Bu kısmın değiştirilmesi gerekir fikrindeyim. Düyun-u umumiye meselesi içinde bir de borçlarımızın ne gibi akçe ile ödenmesi esası vardır ki en mühim meselelerden birisidir. Bizim bu İngilizlerle imzalamış olduğumuz anlaşmalardan aldığımız meblağın senelik taksidi Paris'te ne şekilde, Londra'da ne para ile bilmem Amsterdam'da ya Berlin'de ne şekilde ödeyeceğimize dair bir takım müracaatlar vardır. Vaktiyle bunu sarraflar Osmanlı lirası ile İngiliz lirasını kabul ve mark arasında ve paranın ağırlığından ortaya çıkan farkı göstermek için konulmuş bir kayıt. Bugün bizim aleyhimizde nakdi evrak ile altın arasındaki farkı bize kabul ettirmek şeklinde sebep olarak gösteriliyor. Halbuki efendiler, sırf paranın basılma şeklinden ortaya çıkan şekil farkı, bugün dünyanın en mühim bir meselesi olan altın ve nakdi evrakın hallinde esas olamaz. Nitekim Cemiyeti Akvam'ın para diyerek neşretmiş olduğu bir kitap vardır. O kitapta muhtelif devletlerin çıkarmış olduğu nakdi evrak ile altın arasındaki fark meselesini halletmek için birçok çareler düşünülmüş fakat neticeye ulaşamamıştır. Ve bundan evvel toplanmış olan konferansta da yine müzakere edildiği halde buna bir çare bulunamadı. Yine Fransa'nın Harbi Umumi'den evvel imzaladığı birçok borçlanma vardır. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip. Ali Cenani Bey, biraz yüksek söyleyiniz. Ali Cenani Bey devamlı ve bunlar altın olarak ahaliden Fransa vesaire devlet tebaasından alınmış ve piyasada satılmıştır. Bugün bunları Fransa hükümeti kağıt frank olarak ödüyor. Aynı suretle İtalya'nın birçok borcu vardır. Bugün İtalya frankı ile bizim para arasında az bir fark vardır. Az bir farkla bizim para kadar fark olduğu halde yine İtalya frankı olarak ödenmektedir. Bundan başka bir iki hükümet de kendi temsilcileriyle aralarında anlaşarak bir ödeme çaresi bulmuşlardır. Mesela Romanya hükümeti, mesela Bulgaristan. Fakat bunlar projeye sokulmamıştır. Tabii zaten bizim başımızda kendi dahili işlerimizde daima beynelmilel bir şekilde ve daima aralarında hususi surette uyuşarak halletmişler. Bu bakımdan bendeniz bize muhalif olan devletlerin nakdi evraklarını kabul etmeyerek borçlanmada İngiliz lirası, açıkça İngiliz lirası demiyorlar. Fakat bundan kastettikleri ödeyeceğinizi frank verin, Almanya'ya ödeyeceğinizi mark verin, İngiliz lirası şekline dökülürse sıklet bizim anlaşmamızla kayıtlı bir şekil değildir. Çünkü bendeniz anlaşmadaki hükümleri doğrudan doğruya, evvelce arz ettiğim gibi muhtelif devletlerin parası arasındaki küçük farkları göstermek için yapılmış bir şeydir. Bunlar beynelmiler bir şekil almıştır. Bu şekilde uygulanması mümkün değildir. Arada orta bir şekil bulunmak, altın yerine frankla bunu öderiz şekli. Altın yerine yani İngiliz lirası yerine frank esasını kabul edersek, borçlarımızı altın yerine yani İngiliz lirası yerine frank esası kabul edersek, bugünkü hesap ile iki misli fakat ortalama bir şekil almak istersek, 2,5 misli bir dereceye çıkarmış olacağız. Maliye Vekili Bey de geçen gün söylemişti, burada bize düşen hisselerden arz ettiğim şekilde borçlarımızın yalnız gelir esası üzerine taksim ve kabul edilmiş olmasına nazaran ve demir yolu borçları da yalnız bize yüklendiğine göre senelik 5 milyon lira kadar bir faiz ödemesi isabet edecektir ki frank hesabıyla bunun senelik ödemesi 12,5 milyon liraya çıkacaktır. Şimdiye kadar ödenmemiş olan hazine tahvilleri, Perya Bankası veya Osmanlı Bankası ile yapılmış olan iki borçlanma bedelinin bakiyesi ve Harbi Umumi senelerinde de milli mücadele esnasında borçlanma tahvili sahiplerine verilememiş olan senelik taksitlerin şimdiye kadar ödenmemiş olan kısımları 20 sene müddetle ödenmek üzere yine anlaşmanın bir maddesinde gösterilmiş olmasına nazaran onlardan da senelik 1,5 milyon lira kadar bize bir hisse isabet edecektir. Yani senelik 14 milyon lira kadar bizim para ödememiz gerekmektedir. Düyun-u Umumiye'nin iç borçlanma hissesi var. 1 milyon lira burada. Bu da borç taksimine dönüştürülmüştür. Harp borcu diyerekten. Borçlar meselesi içinde mühim olan bir meselede taksim edilecek olan borçların harp senelerinden 1214 Teşri Nisanisinden evvel imzalanmış olan borçlara yahut mütareke gününe kadar harp seneleri borcunu ihtiva etmesi esasları en mühim meseleyi teşkil ediyor. Tabii bizim delegelerimiz alt komisyonda, harp borcunu da borçların taksimi cetveline dahil etmek için uğraşmışlardır. Bu açıdan arz ettiğim iç borçlanma da Hasan Bey'in başkanlık etmiş olduğu alt komisyonda müzakere edildiği sırada, alt komisyonu teşkil eden üyeler tarafından borçların taksimi cetveline dahil edilmesinin kabul edilmiş olduğunu işittim. Bendeniz pek iyi bilmiyorum. Bendeniz ümit ederim ki alt komisyonda başlangıçta kabul edilmiş olan iç borçların tekrar borçların taksimi cetveline dahil edilmesi için çalışmak bizim için bir zarurettir. Eğer müttefik hükümetleriyle yeni bir müzakereye girersek iç borçların taksimi cetveline girmesine çalışmaklığımız gerekir. Arz ettiğim bu iç borçlardan senelik vergi olarak 1 milyon lira faiz ödemesi vardır. Deminki 14 milyona bunu da eklersek 15 milyona yükselir. Bir de Düyun-u Umumiye İdaresi'nin senelik idari masrafları ismiyle sarf ettiği meblağ vardır ki bugünkü halde 1 milyon 300 bin liraya kadar çıkmıştır. Senelik ödeyeceğimiz miktara bunu da ilave etmekliğimiz lazım gelir. Şu halde bendenizin yaptığı hesaba göre Düyun-u Umumiye ödemesi senelik 16 milyon liraya yetişiyor. Düyun-u Umumiye gelirlerini hesap ederseniz, bendeniz zannediyorum ki, şimdiye kadar tahsil ettiğimiz Düyun-u Umumiye'ye tahvil olan aşar da dahil olmak üzere, bu miktarı her sene ödemeye kafi gelecek miktardadır. Fazla yeni bir şey tahsis etmeyi icap etmez. Yani bendeniz şu anlaşmanın asıl hayat ve istiklalimizi ilgilendiren kısımlarını arzunuz dahilinde değiştirebilmek şartıyla mali fedakarlığı daha iyi görüyorum. Yapılan şekilde zararımız olduğunu arz ettim. Eğer istiklalimizi sınırlandıracak iktisadi bir takım maddeler ve hükümler şu anlaşmadan kalkarsa bendeniz mali fedakarlığı ehven görüyorum ve kabul etmeye taraftar olurum. Zararlı gördüğüm tarafları ayrı ayrı yüce yetinize arz edeyim. Anlaşmanın bir maddesinde Muharrem kararnamesi ve ona eki olan diğer bir kararnamenin teyit ve tasdik edildiği yazılmaktadır. Dipnot, Muharrem kararnamesi, Osmanlı Devleti'nin ödeyemediği iç ve dış borçları düzenlemek amacıyla alacakların talepleri doğrultusunda şekillendirilerek 20 Aralık 1881 yani 28 Muharrem 1299 tarihinde açıklanan mali kararlardır. Kararname ile borçların ödenmesi için devletin iktisadi faaliyetlerinin yönetimi yabancıların kontrolüne verilmiştir. Bundan sonra Avrupalı devletler tuz, ipek, tütün, alkollü içecek ve balık sektörlerinden gelecek olan vergilere el koymuştur. Kararnameye göre borçların ödenmesi için devletin tüm iktisadi faaliyetlerini yabancılar adına kontrol etmek amacıyla Düyun-u Umumiye yani Borçlar İdaresi kurulmuştur. Biz gerek Muharrem kararnamesinin ve gerek şimdiye kadar imzalamış olduğumuz borçlanma tahvillerini tamamıyla tanıyacağımızı misak-ı millimizde tayin etmişizdir. Bu bakımdan bu sulh anlaşması, Düyun-u Umumiye'nin mevcudiyetini bildiren kararnamenin teyit ve tasdik edilmesinin lüzumunu anlıyorum. Daha doğrusu aleyhimize olarak anlıyorum. Çünkü Düyun-u Umumiye bizim itiraz sahipleriyle aramızda imzalanmış, hususi mahiyette bir anlaşmadır. Beynel milel bir niteliği yoktur. Bugün bu anlaşma ile Düyun-u Umumiye'nin mevcudiyetini beynel milel bir şekle giriyor. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip, yani Mali Denetim Komisyonu yerine geçiyor. 77. ayrımın sonu, sayfa 662.